İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 25. dizin, sayfa 557. 23. bölüm. Düldül Dağı'nın doruğuna tan yerleri ışımadan çok önce gün vurur. Dağın ak çakmak taşından doruğu bir ışık fırtınasına tutulur. Ak çağşaklı pınarlar, dereler, çaylar, ırmaklar, göller aydınlanır. Diplerine Kur'an düşse okunur. Çarpışma ıhırcı karanlıkta başladı. Düldül Dağı'nın dibinde Sırapınar köyünün altındaydılar. Bir insan boyu kar koyakları, düzlükleri, orbanları, dağları, ovaları doldurmuş, yollar beller geçit vermiyordu. Bu dağlarda 10 kez ölmeden 1 kez dirilemezsin. Kara fırtına kemik kıran Albay Azmi Bey kasabaya büyük yetkilerle ve takviyeli bir alay jandarmayla geldi. Kasaba onu, jandarmalarını büyük coşkuyla bağrına bastı. Ağalar, beyler onun ayaklarının dibinde sayısız koç, boğa, deve kurban eğildiler. Kasabanın yılda bir et yüzü görmeyen fakir fıkarası kemik kıran kara fırtına Azmi Bey sayesinde ete doydu. Molla Duran Efendi bile o kadar coşmuştu ki kara fırtınanın ayakları dibinde üst üste 8 boğa kestirmişti. Kasaba ağaları öylesine bir kurban yarışına girişmişlerdi ki kasabanın alanı, çarşısı kesilmiş, yüzülmeyi bekleyen cendeklerle dolmuştu. Kasaba daha da hızını alamamış, manifaturacı, demirci, ayakkabıcı esnafı birbirleriyle yarışa girmişler, durmadan bağırtarak elleri yüzleri kan içinde kasaplara kurban kestiriyorlardı. Arif Sayın Bey sonunda dayanamadı. "Bu böyle olmaz kardeşim," dedi. "Bu hiç böyle olmaz. Bu gidişle Çukurova'da, Toroslar'da kesilmedik hayvan kalmayacak. Bundan sonra kurban kesmek yasak." Bu buyruk üstüne birçok kasabalının isteği kursağında kalıp Arif Sayın Bey kara fırtınayı kıskandı dediler. Kara fırtına kasabada jandarmalarıyla bir hafta kaldı. Geniş araştırmalarda bulundu. İnce Mehmet'in yanındakilerin, 7 Mehmetlerin, Anacık Sultan'ın 7 cedlerine kadar gelmişlerini, geçmişlerini öğrendi. Köylerin, dağların haritası elindeydi. Bu haritayı Almanlar yapmışlardı. Alevi köylerini, Sünni köylerini, huylarını, huslarını, İnce Mehmet'e hangi köylerin, hangi aşiretlerin, boyların, hangi kişilerin yataklık ettiklerini bir bir öğrendi. Her şeyi öğrenmiş, her şeyi kafasında yerli yerince sıralamıştı da İnce Mehmet'in Anacık Sultan'ı öldürmesini, 7 Mehmetleri, kadın erkek çoluk çocuk adlarını değiştirerek toptan Mehmet oluşlarını, bunun ne anlama geldiğini bir türlü anlayamamıştı. Kasabada bir yıl da beklese bu sorulara kimsenin bir karşılık bulamayacağını anlayınca askerini bu karda kıyamette Toroslara çekti. Sular, yollar, beller, dağlar yol vermiyor. Koca Toroslarda ot, orman, ocak, dağ, tepe, köy kalmamış. Dünya bir kar fırtınasına, bir borana dönmüş. Göz açtırmaz bir ak cehennemde savruluyordu. Arif Saim Albay'a bu kıyamette harekata başlamamasını, baharı, karların eridiği, hiç olmazsa fırtınaların durduğu günlerde dağlara çıkmasını önerdi. Onun bu önerisine kara fırtına hiçbir karşılık vermedi. Zaten hemen hemen hiç konuşmuyor, hiç gülmüyor, azgın, kıpırtısız, donmuş bir suratta, kibirli, göğsü ileride, dimdik, hiç yanına yöresine bakmadan ya yürüyor ya da dimdik taş kesilmiş bir yontu gibi kıpırtısız duruyordu. Arif Sayın Bey bu tuhaf adama kızıyordu ya, elinden bir şey gelmiyordu. Bu sonsuz yetkiyi Ankara'da ona bizzat kendisi verdirmişti. Yanındaki ağalara, beylere dert yanıyordu. İşte bir Enver Paşa daha çıktı başımıza. Bu sefer doğuda, Rus hududunda, Allahu Ekber dağlarında 90 bin kişi değil de Toroslar'da bir alay donacak. Biz de rezil olacağız gene dünyaya. Başımıza iş açtık. Kara fırtına kemik kıran Azmi'yi çok yakından tanıyordu. Doğu, Güneydoğu, Batı Anadolu'nun nerede eşkıya varsa o üstünden silindir gibi geçmişti. Bir cümle halkın kemikleriyle birlikte bellerinde kırmıştı ya, olsun. Vatanı eşkıya belasından kurtarmıştı. Arif Sayın Bey gerçekten üzülüyordu. Böylesi insanların bir zulüm kılıcı gibi halkın üstüne her an inmesinden, Kurtuluş Savaşı'nda Çerkesetem neyse savaştan sonra da Azmi Bey oydu. İşkencelerin türlü biçimlerini, binbir uygulamasını, üstün kıvrak zekasıyla Azmi Bey bulmuş ve de Osmanlı atalarına rahmet okuturcasına uygulamıştı. Onun eşkıya takibine çıktığı bölgelerde ot bitmiyor, onun geçtiği kasabalarda, köylerde insanlar uzun bir süre, belki de yıllarca tatlı canlarından olmamışlarsa kendilerine gelemiyorlardı. İlk olarak önüne çıkan 7 Mehmetlerden 5 çeteyi su içercesine çevirip öldürdü. Ölülerini çıplak atlara atarak kasabaya gönderdi. Uğradığı her köyü yangın yerine çevirdi. Köylerde dayaktan ölenlerin ölülerini de çıplak atlara atarak eşkıya diye kasabaya yolladı. Önüne gelene kadın erkek çoluk çocuk 7'den 70'e adını sordu. Mehmet diyene adı Mehmetse de yarı ölü olarak bıraktı gitti. Dağlarda eşkıya, kaçak, hırsız kalmadı. Mehmet'le Ferhat Hoca biraz daha gecikseydiler 7 Mehmetlerin tümünü de kıracaktı kara fırtına. Mehmet ulaklarıyla bütün Toros'a haber uçurdu. Yeni Mehmetler silahlarını saklayıp adlarını değiştirip çiftlerinin çubuklarının başlarına geçsinler diye. Ayağa kalkmanın Mehmet olmanın bir gün sırası gene nasıl olsa gelecekti. Bu dünyada bin kez ölünmeden bir kez dirilmenin mümkünü yoktu. Yedi Mehmetler, öteki eşkıyalar, kaçakçılar ortadan kaldırılınca kara fırtınanın önünde İnce Mehmet'ten başka kimse kalmadı. Albay Azmi ağaların beylerin güvenilir adamlarından iyi işleyen bir haberci ağı kurmuş, Toros'un en kuytu en ulaşılmaz yerinde bir ateş parlası haber alır olmuştu. Günlerdir karda kıyamette fırtınalara, boranlara tutula tutula jandarmaların ayakları elleri donarak hastalanarak İnce Mehmet'le karşılaşmak için dolaşmış, bu şeytanın hiçbir yerde izine bile rast gelememişti. Yanında götürdüğü Topal Ali'ye ve Yel Musa'ya da hiçbir şey sormuyor, sadece köylüleri korkutuyor, onları görülmedik işkencelerden geçiriyordu. Kızılgedik köylülerinin başlarına gelenlerse ibretlikti. İnce Mehmet'in Kızılgedik'e geldiğini duymuş, köyü sarmış, bütün köylüyü köyün dışına çıkarmış, orasını ev ev, köşe bucak, delik delik aratmış, kimseyi bulamayınca vay başına gelene, işkenceden geçirmedik kimseyi koymamış, belekteki çocukları bile... Kızılgedik'ten hiç kimse ayakta duramadığı için yakın köylerden köylüler gelerek günlerce onlara bakmak zorunda kalmışlardı. Ama kara fırtına umudunu yitirmiyor, jandarmaları ve güvenilir habercileriyle nerede bir çıt çıksa oraya ulaşıyor, İnce Mehmet'i bulamayınca da. İnatçı, tuttuğunu koparan bir kişiydi. Ülkede de o kadar ünlü bir kişiydi ki Toroslardan eli boş dönemezdi. Ya ölecek ya İnce Mehmet'i yakalayacaktı. Üstelik de bu son işiydi. Emekliliğine bir yıldan daha az bir süre kalmıştı. İnce Mehmet'le Bora fırtına savurur, göz gözü görmez, eller tüfeklerin kundaklarını tutamaz donarken, Karameşe Koyağı'nın kayalıklarında, ormanın kıyısında karşılaştılar. Bütün orman ağaçların tepelerine kadar kar altında kalmıştı.
''Teslim ol İnce Mehmet, ben Kara Fırtına Nam Miralay Azmi'yim. Teslim olursan seni en az cezayla kurtarırım. Bütün etrafını sen de görüyorsun sardım. Kurtulman mümkün değil. Benim elimden şimdiye kadar takip ettiğim hiçbir eşkıya kurtulamadı. Sen de kurtulamayacaksın.'' Teslim olursan cürmün ne kadar büyük olursa olsun senin canını kurtarırım, söz veriyorum. Benim sözüm yiğit sözüdür, unutma, ben Kara Fırtına Miralay Azmi'yim.
Azmi Bey bekledi bekledi, karşılan hiçbir karşılık gelmedi.
İnce Mehmet, bana cevap vermiyorsun, yanındaki arkadaşlarının, Ferhat Hoca'nın, Temir'in, Kasım'ın, Kürt Dursun'un.
Kürt Dursun Dersim'in dillere destan namlı eşkıyalarındandı. Bir süre önce Toros'a gelmiş, üç kişisiyle birlikte İnce Mehmet'e katılmıştı.
Şahan'ın da suçlarını bağışlatmaya çalışacağım. Unutma İnce Mehmet, bana kemik kıran Miralay Azmi derler. Haydi evladım, haydi İnce Mehmet'im. Müsaademe az sonra başlarsa sen dayanamazsın. Her yanını çevirdim bir alayla.
Bekledi, bekledi, gene karşılık yok. Kara fırtına çok kızdı, aklı başından gitti. Ateş! Diye bağırdı. Kar örtmüş kayaların arasından mitralyözler takırdamaya, mavzerler ötmeye başladı. Onlar böyle yayılım ateşine başlayınca İnce Mehmetler de başladı. Mehmetler Azmi Bey üstünde yoğunlaştırmıştı kurşunlarını. Önündeki kayaya kurşunlar yağıyor, yanına yönüne bir karış ötesine kadar kurşunlar düşüyor, kara fırtına yerinden kıpırdayamıyordu. Eğer kıpırdayacak olsa bu keskin nişancıların anında kurşunlarını yiyeceğini biliyordu. Başlarını bir an için olsun kaldırmadan, yerlerinden de kıpırdamadan çarpışma karanlık kavuşuncaya kadar sürdü. Dört jandarma vuruldu, eşkıyalara hiçbir şey olmadı. Karanlığın kavuşmasıyla gıcılı boranın azıtması bir oldu. Ormana dedi Mehmet, başka hiçbir çaremiz yok. Belki bu gece yürüyerek sabaha ormanın ardındaki köylere ulaşırız. Bu ormanı bu karı yarabilirsek. Bir de dedi Mehmet, bir de Miralay akıl edip de bizden önce oraları tutmazsa. O bu ormana giremez dedi Ferhat Hoca. Giremeyince de bu ormanın arkasına bu kadar ağırlıkla bir haftada varamaz. Ormana daldılar, fırtına, boran göz açtırmıyordu. Karlara gömülerek yürüdüler. Ama ne gün atarken ne de ertesi gün ormanı çıkabildiler. Eğer Deliktaş köylüleri çarpışmadan haberlenip onların ormanda yittiklerini öğrenmiş olmasalardı, İnce Mehmet çetesi tümüyle donacak, kara fırtına bahar gelip de buzlar çözülünce onların donmuş ölülerini bir tek kurşun sıkmadan ele geçirecekti. Ayaklarına hedikler giymiş Deliktaşlıların eski Mehmetleri, yedi Mehmetleri için onları sırtlarında ormandan düze çıkarmaları o kadar zor olmadı ya, bu yarı donmuş kişileri iyileştirmek için köyde saklamak o kadar kolay olmayacaktı. Köy bir tuhaf olmuştu. Bu kara fırtına Azmi Toros'a ayak bastıktan sonra kimse kimseye, oğul babaya, kardeş kardeşe bir göz ötekine güvenmiyordu. Uzun bir tartışmadan sonra dağın yamacındaki Kale Mağarası'na gitmeye karar verdiler. Kale Mağarası bu yöre köylülerince bilinen bir yerdi ya, bu karda jandarmaların oraya çıkmalarının pek olasılığı yoktu. Uzun bir yürüyüşten sonra kale mağarasına el ayak donmuş vardılar. Kar fırtına savuruyor, bu göz açtırmaz boranda kayaların üstüne bir sürü kartallar süzülerek dönüyordu. Kartallar döndüğüne göre, dedi Ferhat Hoca, buralarda çok donarak ölmüş hayvan olmalı. İnsan da olabilir, dedi Temir. Bizden başka buraya kimse çıkamaz, diye karşılık verdi İnce Mehmet. İsterse kara fırtına buraya kadar gelsin de çarpışalım, diye güldü Ferhat Hoca. Sarı kamışla donarak kazık kesilen Enver Paşa'nın 90 bin kişilik ordusu gibi kara fırtınanın jandarmaları da kazık kesilir bir gecede. Öyleyse, diye uzun bıyıklarını sıvazladı Dursun. Geleceği varsa göreceği de var kara fırtınanın. Mağaranın içine hemen ateş yaktılar köylüler. Önce ortalığı kalın bir duman tabakası örttü. Arkasından da kütükler köz olunca çekildi. Ellerini ayaklarını ısıttılar, köz harmanında kurundular. Köylüler azıklarını dağarcıklarından çıkardılar. Katı yumurta, çökelek, peynir, bir de kurutulmuş keçi eti çıktı hepsinin de dağarcığından. Kurutulmuş eti közlerin üstüne serip kızdırılmış yufkaya sararak yediler. Onların da dağarcıklarında peynir, çökelek, kuru soğan vardı, onlardan da tattılar. Yemekten sonra köylüler, ''Burası muhkem bir yer, sizin burada olduğunuzu bizden başka kimse bilmiyor. Ne gereksiniminiz varsa Halil size getirir.'' ''Sağ olun arkadaşlar,'' dedi Mehmet, ''ne gönderirseniz makbulümüz.'' Köylüler birer büyük çam dalı kırarak, izleri belli olmasın diye arkalarından sürükleyerek, kendilerini kar fırtınasının içine attılar. Bu kar fırtınasında arkalarından çalı çekmeseler bile izleri bir anda kapanıyordu. Kar fırtınası öyle bir savuruyordu ki ormanın ağaçları çatırdıyor, ortalık uğulduyor, kayalar sallanıyordu. Delik taşlar İnce Mehmet çetesine yardıma gönderdiklerini dört gözle bekliyorlardı. Durumu öğrenince sevindiler. Dağdan gelen köylüler çeteyi nereye sakladıklarını hiç kimseye söylemediler. Kimse de çetelerin nerede kaldıklarını sormadı. Çünkü herkes bu karda onların nerede barınabileceklerini biliyordu. Halil çetelere fırtına dursa da durmasa da arkasından çalısını çekerek yiyecekler götürdü. Çay, şeker, kahve, çaydanlık, ince belli çay bardağı, tütün de, kağıt da götürdü. Artık çeteler kale mağarasının sıcak köşesinde güdük acının taşıdığı büyük kütükleri yakıp gürleterek, iki güne, üç güne bir Halil'in yolunu gözleyerek, orada da düşmanın, hele kara fırtına gibi düşmanın ne zaman vuracağı hiç de belli olmaz, yan gelip yatıyorlardı. Yalnız hepsi de uyuzlar gibi hart hart kaşınıyordu. Aylardır hiçbirisinin bedeni bir damla su görmemişti. Hepsinin de sakalı bir karış uzamış, kirden yağlı yağlı parlıyordu. Mehmet derin derin içini çekti. ''Ne oğlum Mehmet, neyi çektin içini böyle?'' ''Şu halimize bak,'' diye güldü Mehmet. ''Öyle bir kokuyoruz ki kara fırtına bizi buraya yakalamaya gelse, daha mağaranın ağzına ulaşmadan kokudan şak diye yere düşer de ölür.'' ''Ölür,'' dedi Temir. ''Ölür,'' dedi Kasım. ''Müstahak olur o zalime de böyle kokudan ölmek. Tam ona göre bir ölüm,'' diye içini çekti Ferhat Hoca. ''Bu Allah'ın işine hiç aklı vermiyor. Bu kadar zalim bir adamı nasıl ediyor da yaratıyor? Yaratırken yarattığından...'' Boynunu iki yana kıvırdı. ''Tövbe tövbe estağfurullah,'' diye dualar okudu. ''Böyle bir zalim bir adam nasıl olur? İnsanoğluna onun kıydığı gibi, insanoğlunu onun aşağıladığı gibi insanlık nasıl aşağılanır? Allah da kendi yarattığı kullarına yapılan bunca işkenceye, aşağılamaya nasıl razı gelir aklım ermiyor. Şu kara fırtınayı öyle bir merak ediyorum ki.'' ''Onu yakalayalım da soralım,'' dedi Temir. ''Soralım,'' dedi Dursun. ''Soralım ya, onun bize ne söyleyeceği daha şimdiden belli.'' ''Ne söyleyecek?'' diye merakla sordu Ferhat Hoca. ''Bizi o insandan saymıyor,'' dedi Mehmet. ''Ben bunu öğrendim, Muallim Zeki Nejat söyledi.'' ''Muallim Zeki madalyası da varmış, bizi insandan sayıyor muydu?'' ''Sayıyordu,'' dedi Mehmet. ''Bana çok şey söyledi ya, söylediklerinin çoğunu anlayamıyordum. Bana diyordu ki her zaman, sen görmeden görüyor, bilmeden biliyorsun. Doğru mu ola?'' ''Doğru,'' dedi Ferhat Hoca. ''Gene de kara fırtınayla karşılaşmak isterdim. Ne biçim bir adammış bilmek isterdim.'' Kar fırtınası gittikçe azıtıyor dağlar, bir uğultuya kesmiş, bir kalkıyor bir iniyor. Savrulan karlar ta mağaranın içine kadar doluyor, ateşin üstüne kadar geliyordu. Soğukta gittikçe donduruyor, güdük acıyla Hamza kütük taşımaktan bir hal oluyor, yetişemedikleri zaman da Mehmet'le birlikte ötekiler de onlara yardımcı oluyorlardı. Halil gelmeyeli 5 gün oluyordu, yiyecekleri bitmiş, durmadan çay kaynatıp içiyorlardı. Neredeyse çayları, şekerleri de bitecekti. Merak ediyorlardı, acaba Halil yolda donmuş kalmış mıydı? Yoksa kara fırtına köyü basmış, bütün köyü işkenceye çekmiş, hepsini yatalak mı eylemişti? 7. gün çayları, şekerleri de bitti, su kaynatıp içmeye başladılar. Fırtına durmuyor, orman derin bir iniltide çatırdayarak iniyordu. Bütün dağı ormanı kar örtmüş, ortalıkta en küçük bir kara leke gözükmüyordu. Bitlenmişler anadan doğma soyunmuş, hepsi her yerden bit kırarak, tırnaklarının arası kan dolarak hart hart kaşınıyorlardı. Ah bir sıcak su, ah bir sıcak su. Bir teneke sıcak su, sabun kokan bir don, bir gömlek, kokmayan bir çorap için canımı verirdim. Muallim Zeki Necat da öyle diyordu. Çanakkale'de cephede aylarca yıkanmamışlar. Çorapları o kadar kokuyormuş ki kokan çoraplarını mermi yerine taşa sarıp düşman siperlerine atmışlar. Öyleyse kara fırtınanın geleceği varsa göreceği de var. Bir gece yarısı nöbetçi aşağıdan birilerinin geldiğini haber verdi. Açlıktan hiçbirisinin gözüne uyku girmiyordu, silah başı ettiler. Biraz sonra Halil'in aşağıdan kısılmış sesi duyulur gibi oldu. Ateşi ölçerdiler, mağaranın içi aydınlandı. Dışarıdan ışık gözükmesin, kar girmesin diye mağaranın ağzına çam dallarını üst üste koyarak kapatmışlardı. Beklediler. Halil iki arkadaşıyla içeriye girdiğinde onu tanıyamadılar. Yüzü gözü, kaşı kirpikleri, bıyıkları kardan, bütün bedeni kardan gözükmüyordu. Her birisinin sırtında da bir yüzülmüş koyun vardı. Etler de apak olup çıkmıştı. Onların sırtlarında getirdiklerinin yüzülmüş koyun olduğunu neden sonra anlayabildiler. Onlara hiçbir şey sormadan, onlarla konuşmadan ocağı gürleterek koyunun birisini parçalayarak etleri közlerin üstüne serdiler. Mağaranın içi yanmış mis gibi kokan bir yağ et kokusuyla doldu. Fırtınadan mağara zangır diyordu. Yufkaları ateşte ısıtıp etlere saldırdılar. Herkes yumulmuş keskin ak dişlerin arasında etler öğütülüyordu. Kimse yanına yöresine bakmıyordu. Birkaç gündür açlıktan uyuyamayanlar karınları doyunca oldukları yere sızıverdiler. Uyandıklarında Halil ile arkadaşlarının gittiklerini gördüler. Buna bir anlam veremediler. Ferhat Hoca delik taşın başında büyük bir iş var diye endişelendi. Halil'e para verecekti, veremediğinden dolayı da üzüldü. Halil'in getirdikleri yiyecekleri bitlerini kıra kıra bedenlerini kanatıncaya kadar kaşınarak bir haftada bitirdiler. Gene çaydanlıkta su kaynatarak içmeye başladılar. Yiyecekleri bittikten sonra birkaç gün daha beklediler. Kar fırtınası azıcık dinginlemişti. Açlık canlarına tak dedi. Burada bu kara meşe koyanda birkaç gün daha kalırlarsa açlıktan kıpırdayacak halleri kalmayacaktı. İşte o zaman bir tek kurşun bile sıkamadan kara fırtına Albay Azmi Bey'in kucağına düşecekler. Bu çok tanımak istedikleri adamı işte o zaman tanıyacaklardı. Hem de ne tanıma. Düze inmekten başka umarlarının olmadığını anladılar. Kendilerini kara meşe koyağının çam ağaçlarının boyunu aşan karlarının içine attılar. Tam bir öğle üstü Deliktaş köyünün üstündeki yamaca vardılar. Yorgun bitkindiler. Büyük yuvarlak bir pencere gibi ortası oyulmuş kayanın duldasına sindiler. Kara batmış çıkmışlar, buz tutmadık hiçbir yerleri kalmamıştı. Fırtına gene bastırmaya başlamıştı. Köyün evlerinin hiçbir bacası tütmüyor, köyden bir horoz sesi, bir köpek avlaması, bir eşek anırtısı, bir at kişnemesi, bir insan bağırtısı gelmiyordu. Bu onları kuşkulandırdı. Delik taşın dibinde birbirlerine sokularak, soğuktan zangır zangır titreyerek, dişleri birbirine kırılırcasına vurarak gün karanlığa ulaşıncaya kadar beklediler. Köyde en küçük bir can belirtisi yoktu. Allah'ım dedi Mehmet, bu köyün adını bu taştan dolayı Delik Taş koymuşlar dedi titremekten uçarak. Yok dedi Ferhat Hoca, bu köyün insanları Delik Taşlı obasından olurlarmış da ondan dolayı buraya Delik Taş demişler. Yok dedi Alevi Dursun, hiçbirisi değil. Buraya bir pir gelmiş, ben bu Delik Taş'ı iyi biliyorum. Buralılar pire inanıp iman etmemişler. Pir de demek siz bana inanmıyorsunuz demiş, köyden bu yamaca yürümüş. O yürüyünce onun arkasından taşlar, ağaçlar, akan pınarlar geriye dönüp buraya kadar yürümüşler. Pir de öfkeyle bu kayaya parmağını sokmuş. Tevatür dedi Temir. Bir ejderha sarılmış bu kayaya, kayayı delmiş de kırmızı çatal diliyle boynuna takmış da buraya getirmiş dedi Şahan. İşte bunu gören köylüler de şimdiki gibi köyü boşaltmışlar da başlarını almış gitmişler. İşte asıl tevatür olan bu dedi Kasım. Seninki tevatür, onunki tevatür diye yoğun bir tartışmaya başladılar. Delik taş üstüne herkes ortaya bir söylence atıyor, söylencesine de inanarak onu canla başla savunuyordu. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, kalkıp birbirlerinin yakasına yapışıyorlar, küfürleşmeye kadar varıyorlar, neredeyse tüfeklere sarılacaklar. Mehmet susun diye ortalığa atıldı, biz deli miyiz be? Delik taş mı, bölük taş mı, ne zık ne butsa bize ne, biz canımızın derdine düşmüşüz. Bu gece burada kalırsak hepimiz bu yerde ölürüz. Karanlık iyice kavuşmadan bu şu köye inelim. Köye aşağı yürüdü, ötekiler de arkasına düştüler. Fırtına bu güçlü adamları bile oradan oraya savuruyor, buradan alıp oraya atıyor, ortalık zıngır zıngır ötüyordu. Birbirlerinin kollarına girdiler. Yan yan giderek omuzlarını yere vererek köye indiler. Köyün ilk evlerine 200-300 adım kalınca kendiliklerinden durdular. Mehmet girelim hocam dedi, soğuktan açlıktan öleceğiz. Olmaz dedi hoca, biz bir tuzağın içindeyiz. Belki de şu anda yöremiz sarılı. Sarılı olsaydı görürdük hocam. Belki evlerin içi jandarma dolu, bizim köye girmemizi bekliyorlar. Ben şimdiye kadar hiç böyle boş köy görmedim.
Boş köyler tekin olmaz. Bu köye girersek mutlaka başımıza bir iş gelecek.
Öyleyse durmayalım. Durursak donacağız. Köyün yöresinde dönerek konuşalım.
Köyün yöresinde dönerek tartışmaya başladılar. Hem koşarak yürüyor hem solukları taşarak tartışıyorlardı. Mehmet ikide bir de köye girmek istiyor. Ötekiler onun önüne geçiyorlardı. Uzun bir süre köyün yöresini döndüler, köye giremediler. Ferhat Hoca bu boş köyde kendilerine büyük bir tuzak kurulduğuna %100 inanıyor, Mehmet'ten başka ötekilerin de hepsini etkisi altında bırakıyordu. Mehmet de hocayı kırmak istemediğinden %100 boş olduğunu, tuzak falan kurulduğuna inanmadığı bu köye giremiyordu. Sonunda edemedi.
''Böyle dön dön ne olacak?'' dedi. ''Daha ne kadar dayanırız? Sabaha kadar köyü böyle dönersek işte o zaman tuzağa düşeriz. Düşmezsek de biraz sonra kıkırdar kalırız. Nasıl olsa yakınlarda bir köy vardır.''
Yönlerini belirsiz bir yana dönüp yürüdüler. Gün ışıdı ışıyacak. Hemen önlerindeki derenin dibinde ışıklar gördüler. Bir köpek kavladı, arkasından bir daha. Yürüyecek halleri kalmamış, yarı donmuş, ancak sürüklenebiliyorlardı. Jandarma, tuzak var mı yok mu diye düşünmeden yardan aşağıya indiler. Bu saatte bütün evlerin ışıkları yanıyordu. Oysa bütün köylerin ışıkları, ocakları bu saatlerde sönerdi. Bunda bir iş var demediler. Köyün ilk evinin kapısını çaldılar, beklediler, beklediler. Kimse kapıyı açmadı, ayakta duramıyorlardı. Çalmayı sürdürdüler. Kapı açılmıyor, içeriden iniltiye benzer sesler geliyordu. Dursun belinden kamasını çıkardı, kapıya sokup kolaylıkla açtı. İçeriye doluştular. Sönmüş ocağın dört bir yanına yataklar, keçeler, kilimler gelişigüzel atılmış, altlarına evin halkı girmişler, inleşip duruyorlardı.
''Ne oldu size böyle?'' diye sordu Mehmet, soğukkanlığını yitirmeden. ''Hepiniz hasta mı oldunuz?''
Bir yorganın altından çok yaşlı, uzun aksakallı birisi başını çıkardı. Bir şeyler söyleyecek oldu, boynu uzadı, sakalı titredi, dili diline dolaştı. Sonra da başı yastığın üstüne düştü. Daha konuşmaya çabalıyor, başını kaldırıyor, dik tutamıyor, başı gene düşüyordu.
Geçmiş olsun dedi Mehmet, evden çıktılar, yandaki evin kapısına geldiler. O evde de ışık yanıyordu. Kapıyı çaldılar, beklediler, açılmadı. Dursun gene kamasına başvurdu, o evin durumu ötekinden daha kötüydü. Bu evin de ocağı sönmüş, kül bağlamıştı. Evin erkeği konuştu ya, bir şey anlamadılar. Adam sözleri birbirine karıştırıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Jandarma diyor. İlyas Çavuş, İlyas Çavuş diyor. Arkasını getiremiyordu. Bu İlyas Çavuş'ta bir iş vardı ya, neydi? Gün ışığıncaya kadar altı kapıyı çaldılar. Hepsinden de İlyas Çavuş sözünü duydular. Sonunda da İlyas Çavuş'un evini buldular. İlyas Çavuş da onları yatakta güler yüzle karşıladı. Onun da ocağı yanmıyor, bütün hane halkı da inildeyip duruyordu.
''Hoş geldin İnce Mehmet, evime onur verdin. Sen yeter ki sağ ol yavrum, senin yüzünden başımıza ne gelirse gelsin, yeter ki senin canın sağ olsun. Sen öyle bir İnce Mehmet'sin ki senin ayağına batan diken bizim yüreğimize batar. İyi ki geldiniz. O kafir evde ocağı yakacak kimseyi bile bırakmadı. Çoluk çocuk hepimizi kırfacana çevirdi. İyi ki geldiniz, yüzünüzden halinizden belli, yorgunluktan ölüyorsunuz ya, gidin şu yandaki damdan odun alın da ocağı yakın.'' Tüfeğinizi de elden bırakmayın, o kafir bu yakınlarda. Kim bilir şimdi hangi köyü öldürüyordur.
Hamza ile Şah'ın içlerinde en diri kalmışlarıydı. Çünkü onlar çobanlıktan eşkıyalığa geçmişlerdi. Hemen ocağı tutuşturdular. Gür ateşle ortalık bir anda ısındı. İlyas Çavuş onlara çaydanlığı, çayın, şekerin, ekmeğin, yiyeceklerin yerini gösterdi.
Kendi çayınızı kendiniz hazırlayın, kendi yiyeceğinizi kendiniz. Bu evde şimdiye kadar böyle konuk ağırlanmadı ama neyleyim ki işte görüyorsunuz.
Hane halkı da yorganlarından başlarını çıkarmışlar, bu kendi çaylarını kendileri kaynatan, sofralarını kendileri hazırlayan konuklara şaşkınlıkla bakıyorlardı. İlyas Çavuş işi şakaya boğarak durmadan konuşuyordu.
Adam amma da kara fırtına gibi bir adammış, köyde ayağının üstünde kalabilecek bir tek adam bırakmadı. 7'den 70'e hepimizi kadın erkek kız kısrak demeden yataklık etti. Yakalayabilse miyav diyen kedimizi de falakaya çekecekti. Herif üstümüzden kara fırtına gibi geçti. Aman yemek yerken silahlarınızı elden bırakmayın. Benim bu adamdan gözüm korktu. Şu anda kapıda bitebilir. Öldür onu İnce Mehmet.
Mehmet, hoca, ötekiler ocağı çepeçevre sarmışlar. Üstlerindeki, kaşlarındaki, kirpiklerindeki, sakal ve bıyıklarındaki buzlar çözülüyor. Onlar ısındıkça burun deliklerini kıran bir koku da ustura gibi keskin ortalığa yayılıyordu. İlyas Çavuş kokularından dolayı onların rahatsız olduklarını anladı.
''Üzülmeyin'' dedi. ''Ben Allah-u Ekber dağındayken hepimiz bundan daha çok koktuk, daha da çok bitlendik.''
Tatlı tatlı, hoşgörülü, görmüş geçirmiş gülüyordu. ''Üzülmeyin, yarın delisi öbür gün bu koca İlyas ayağa kalkar, size bir su ısıtır, birer kalıp sabun verir, sabahtan akşamlara kadar yıkan babam yıkan edersiniz. Ben var ya, hastaneye düşünce yaram iyi olduktan sonra hastanenin hamamına girdim. Bir gün akşama kadar sabunlana sabunlana yundum. Bıraksalardı 3 gün 3 gece hamamdan çıkmayacaktım.''
Birden Ferhat Hoca'ya döndü. ''Adınızı bağışlamadınız, sen Ferhat Hoca'sın değil mi?'' diye sordu.
Benim dedi hoca Kıvanç'la gözlerin içi gülerek. Sen de Kasım'sın.
Benim.
Bu da Yörük Demir.
Benim.
Bu da Şahan. Bu da Dursun.
Oo İlyas Ağa sen hepimizi biliyorsun.
Sizleri kim bilmez ki kara gözlerine hayran olduğum yiğitlerim.
İlyas Çavuş onlara yiyeceklerin yerini gösterdi. Orada bal, peynir, yoğurt, yağ var. Size yarın koca İlyas bir koç kurban edecek.
Hamza yiyeceklerin yerlerini eliyle koymuş gibi buldu. Büyük bakır siniği getirdi ortaya koydu. Yufkaları közlerin üstünde ısıtarak herkese önce birer tane verdi. Eşkıyalar atıştırmaya başladılar. Çeneleri değirmen gibi işliyordu.
İlyas Çavuş yatağında doğrulmuş onların yemek yiyişlerini seyrediyordu. Durun dedi yavaşlayın çocuklar herhalde birkaç gündür açsınız. Aç adamın böyle çabuk yemesi insanı vurur. Hepiniz hasta olursunuz. Hepiniz de hasta olunca o kara fırtına mı ne zehir zemberek gelir de hepinizi kar kekliği gibi toplar. Gülümseyerek yavaşladılar artık çeneleri öyle değirmen taşı gibi işlemiyordu. Yemeği bitirdiklerinde neredeyse sabah oluyordu. Ne hızmanda bal ne küpte peynir ne de selede ekmek kalmıştı. Yemeklerini bitirdikten sonra bir süre ateşe bakıp daldılar. İlyas Çavuş durmadan sevinerek gülerek konuşuyor, ötekiler onun ne söylediğini anlamıyorlardı. İlyas Çavuş konuşmasını sürdürürken onların ocaklığın yöresine kıvrılıp uyuduklarını görünce kızdı.
''Düdüklerim, düdüklerim!'' diye alay etti. ''Bunlar da eşkıya, bunlar da İnce Mehmet olacaklar. Şimdi bir kel onbaşı iki jandarmayla gelse bunların topunu bir urgana bağlar da alır götürür.''
Uyumalarına kızıyor kızdıkça da ağza alınmaz sözlerle konuklarına sövüyordu. Sövdü, sövdü, hırsı geçince de acımaya başladı. Kim bilir dedi içinden, fıkaralar o karlı dağların başında, Bora'nın fırtınanın ortasında, aç, susuz, uykusuz, kim bilir neler çekmişlerdir. Arkalarında da bir ordu jandarma. Gözleri yaşardı. Zor diye inledi, eşkıyalık zor zanaat, can pazarı. Eninde sonunda da ellerine hiçbir şey geçmez, çabaları hiçbir şeye yaramaz. Yüksek sesle yaramaz diye yineledi. Ama eşkıyalık hiçbir işe yaramasa da kıyamete kadar eşkıya insanlar bu dünyada ellerinde silah dolaşacaklar. Sesini gene yükseltti. Dolaşacaklar. Biraz sonra kendi de İnce Mehmet'in evine onur verdiğini, böyle bir mutluluğa bu dağlarda çok kişinin ulaşamadığını düşünerek, zonklayan ayaklarının sızısını unutarak derin bir uykuya daldı. Eşkıyalar uyandıklarında İlyas Çavuş'u ayakta buldular. Şişmiş bir bebek kundağı gibi olmuş ayaklarına nakışlı bir çorap çekmiş, üstüne de büyük bir çarık giymişti. Topallayarak yürüyor durmadan da gülüyordu. Sevinç içindeki çakır gözleri de sevgiyle bakıyordu. Konuklar birbirlerinin ellerine ibrikle su dökerek sabunu köpürterek ellerini yüzlerini yudular. Bu sırada İlyas Çavuş'un karısı, gelinleri, oğulları, çocukları da yataktan çıktılar. Hiçbirisi ayakta doğru dürüst duramıyor, sünnet olmuş çocuklar gibi bacaklarını açarak paytak paytak yürüyorlardı. İlyas Çavuş eşkıyaları konuk odasına çağırdı. Konuk odasının ocağını da becerikli Hamza yaktı gene. Gelinler, oğullar güzel bir sofra çıkardılar. Mis gibi kokan dibek kahvesi içildi. İçeride kazan kazan su kaynıyor dedi İlyas Çavuş. Şimdi hamamlığa geçer, üçer dörder yıkanırsınız. Korkmayın, istediğiniz kadar sabun harcayın. Geçenlerde Maraş'tan bir çuval bal mumu sabunu getirdim. Arılar gibi taze kokacaksınız. Hamamlığa üçer dörder girerek tam öğleye kadar yıkandılar. Kuş gibi yeğnidiler. İlyas Çavuş onurlarına iri bir koç kestirdi. Karısı güzel et yemekleri, pirinç pilavı, tatlılar yaptı. Köyün ağasını İlyas Çavuş'un evine delikanlılar sırtta getirdiler. Ayağa kalkabilmiş birkaç köylü daha geldi. İnce Mehmet'in karşısına oturdular. Sevgiyle bir dağa bakar gibi hayranlıkla ona bakıyordular. Yemekleri dün gecekinin tersine ağır ağır konuşmadan yediler. Sofraya Halil İbrahim bereketi dilediler hep bir ağızdan. Ben esir düştüm diye geceki konuşmasını sürdürdü İlyas Çavuş. Esirlikle yol yaptım, siper kazdım, taş kırdım. Ama bu kara fırtına gibi bir fırtına görmedim. Bu adam insanları aşağılıyor. Bunun yanında insan, insan değil bir bok böceğidir. Karınca bile değil. Ona göre insan bir solucandır, deli gözleri var. Böylesine bütün dünyayı işkenceden geçiren adam akıllı olamaz. Bir insan insanoğluna bu kadar işkence yapamaz, insanlığı bu kadar aşağılayamaz. Ben çok cephede bulundum, 9 yıl cepheden cepheye koştum. Bütün ömrümde böyle bir insan görmedim. Bu Miralay Azmi gibi de çok insan gördüm. Bizi bunların hiçbirisi insan yerine koymuyordu. Katırları bizden değerliydi ya, bunun gibisini görmedim. İşkenceden bağıranları görünce bu adamın zevkten gözleri dönüyor, ağzı sulanıyor. Dudaklarını yalıyor, kollarını açarak gerin babam gerin ediyordu. Bunların, bu beylerin, efendilerin, bu Osmanlıların bize karşı tutumları çoğunlukla böyle oldu ya, ben böylesini görmedim. Onun dayakçı çavuşu beni işkenceye çekerken dayanamadı, kendi de üstüme çıktı. Çizmeleriyle göğsümü, yüzümü, karnımı ezdi. Ezdikçe köpürüyor, köpürdükçe üstümde tepiniyordu. Kara fırtına kasabayı çıkar çıkmaz yamaçlarda ilk rastladığı köye girmiş, bir bölük dayakçı uzmanlaştırdığı jandarmayı köyün içine salıvermiş, ünlü kemik kıran dayaklarına başlamıştı. Jandarmalar işlerini bitirip köyden ayrıldıklarında köylüden ayakta hiç kimse kalmamıştı. Bundan sonra Kara Fırtına Albay Azmi Bey İnce Mehmet'i bulamadıkça, İnce Mehmet'le karşılaşıp onu elinden kaçırdıkça, jandarmaları vuruldukça bütün gücü öfkesiyle köylerin üstüne abanmış, hırsını onlardan almıştı. Azmi Bey'e göre bu köylülerin hepsi hain, hepsi ikiyüzlü, hepsi yalancı, hepsi din düşmanı ve hepsi de kadın erkek, çoluk çocuk birer İnce Mehmet'ti. Bu köylülerin kökü kurumadan ülke adam olmaz, insanlık kötülüklerden kurtulamazdı. Toros köylüleri o kadar yılmışlardı ki Kara Fırtına Azmi Bey'in köylerine doğru geldiğini duyunca kar olsun, fırtına boran essin köylerini boşaltıp canlarını ya uzak bir köye ya Çukurova'ya, sığınacak mağara bulurlarsa dağlara atıyorlardı. Deliktaş köylüleri de İlyas Çavuş'un köyünün öteki köylerin başlarına gelenleri duymuşlar, selameti köylerini bırakıp kaçmakta bulmuşlardı. Nereye gittiklerini de kimse bilmiyordu. Öteki köylerini boşaltıp giden köylülerin de nereye gittiklerini, nasıl gittiklerini kimse bilemiyordu. Köylerini her boşaltanların imleri timleri bellisiz oluyordu. Kadim bir söz vardır, korkuya dağ dayanmaz. Albay Azmi Bey öyle bir korku salacaktı ki bu canavar köylülerin yüreklerine, Kuyucu Murat Paşa Hazretlerine bin kere rahmet okuyacaklar, İnce Mehmet'i yakalayıp kendi elleriyle bu kutsal kahramanlarını ona teslim edeceklerdi. Sırasında dünyanın en korkak, sırasında da dünyanın en yürekli insanları bu köylülerdi. Bu zalimi buraya, bu dağlara Arif Saim getirdi. Bizim ne suçumuz var? İşte siz İnce Mehmet. Ben o Arif Saim'i tanırım, onu gördüm, onun kibrini gördüm. Gözlerim kör ola önüme akaydı da o adamı, öyle bir insanı görmez olaydım. Karanlığı, insanlara bir böcek gibi aşağılayarak bakışı, yüreğimin başına o gün bugündür kara bir taş gibi oturdu. Hiçbir insanı öldürmek istemem. Allah'ın en kötü yaratığı da olsa Allah'ın yapısını bozmak istemem. Bu kadar savaş gördüm, ölümden kandan bıktım. Ama bu Arif Saim'i seve seve öldürürdüm. Bütün kötülüğün başı o. İlyas Çavuş tepeden tırnağa öfkeye kesmişti. Oğlum İnce Mehmet, sana karşı içimde en küçük bir kırgınlık yok. Başımıza bu işleri sen açtın. Allah da peygamber de şahidimdir ki sana içimde sevgiden başka hiçbir şey duymadım. O adam beni senin yüzünden aşağılarken bile. Senin işin bu, sen yolunu seçmişsin. Başka bir yolun olamaz. Nasıl olsa bir gün ya bir kurşunla ya da dar ağacında can vereceksin. Dünya kuruldu kurulalı senin gibi bir adamın yatağında osura osura öldüğü görülmemiştir, biliyorsun. Biliyorum diye güldü İnce Mehmet. Bildiğin halde dağlarda geziyor, Abdi Ağaları öldürüyorsun. Öldürüyorum. Bana bu sefer kurtuluşun yok gibi geliyor. Kara fırtına ağır basıyor. Bana da öyle geliyor dedi İnce Mehmet. Nasıl, nerede öleceğini de hiç düşünüyor musun? Çok düşünüyorum. Şimdiye kadar kim bilir kaç kere öldün? Çok dedi İnce Mehmet. Beni her gün öldürüyorlar. Bu dağlarda bin kez ölmeden bir kez dirilemezsin. Eski sözdür, hem de doğrudur dedi İnce Mehmet. Öyleyse beni dinle İnce Mehmet. Dinliyorum İlyas Çavuş. O boşalan köyler var ya, iyi ki Deliktaş köyüne girmediniz. Bence o boşalan köyler birer tuzak. O köyleri kara fırtına boş bırakmaz. Yanılıp yazılıp da siz boş bir köye girecek olursanız pusuya düşebilirsiniz. Neden ki dersen, çünküleyim ki siz o köye girerken içinde insan yok ki birisi kaçsın da pusu var diye haber versin. Bizim köye girmek de tehlikeliydi. Köyde sürünerek de olsa sana haber verecek kimse kalmamıştı ki. Bundan sonra işin zor. Adam senin suyunu gözünden kesiyor. Balık gibi toprağın yüzünde kalasın da kara fırtına seni toplasın diye. Suyu gözden kurutuyor. Allah seni korusun İnce Mehmet. Senin yolun eski yoldur. Güzel yoldur. Hak yoludur. Sağ ol İlyas Çavuş. Senin köye geldiğini duyunca bütün köy yarasını unuttu. Herkes yatağından çıktı. Seni görmek için sabırsızlanıyorlar. Köyün ortasına çıkalım dedi İnce Mehmet. Seni görsünler diye sevincini belirtti İlyas Çavuş. Tıraş olalım dedi İnce Mehmet. Beni böyle görmesinler. Görmesinler dedi İlyas Çavuş. Köyün berberini şimdi çağırtırım. Biraz sonra genç bir berber geldi. O da yedi Mehmetlerdendi. Sakalını sabunlarken bunu Mehmet'in kulağına fısıldadı. Ayaklarının üstüne zor basıyor. Habire dişlerini sıkıyor, yüzünü buruşturuyordu. Tıraşları bitti. Üstlerini başlarını düzeltip silahlarını kuşandılar. Köyün alanına yollandılar. Köylü alanı ağzına kadar doldurmuş, daha birçok kişi de paytak paytak yürüyerek, değneklerine dayanarak, durup dinlenerek geliyordu. Önde İnce Mehmet, arkada ötekiler, alana başları önlerinde girdiler. Orada yapraksız dallarını kar örtmüş ulu çınarın altında, yalağını buz tutmuş çeşmenin yanında durdular. Köylü onlara dönüp gözlerini üstlerine dikti, onlar da başlarını kaldırdılar. Uzun bir süre öyle kıpırdanmadan kaldılar.
İşte İnce Mehmet bu, dedi İlyas Çavuş. İnce Mehmet'i eliyle gösterdi. Köylüde en küçük bir kıpırdanma olmadı. Hiçbir ses de çıkmadı. Herkes soluğunu tutmuş salt bakıyordu. Sonra İlyas Çavuş Mehmet'in koluna girdi. Utangaç Mehmet gene başını önüne eğmişti. Çavuşun evine yürüdüler. Kalabalık da bir çıt bile çıkarmadan sessizce dağıldı. Eve geldiklerinde İlyas Çavuş öteki eşkıyalardan özür dileyerek İnce Mehmet'i samanlığa götürdü. İlyas Çavuş gençliğinde bu dağlarda geyik avcılığıyla epeyce ünlenmişti. Gözünün gördüğü her geyiği nerede olursa olsun indirmiş, sonra asker olmuş 9 yıl kurşun sallamıştı. Orduda da keskin nişancılığıyla ünlenmişti. Hali vakti de yerindeydi. Koyun, at, namlu boğalar yetiştiriyordu. Kara fırtına Azmi Bey benim, dedi. O beni ölmeden öldürdü. Çoluk çocuğum önünde beni köpekler gibi ürdürdü. Benim insanlığımı elimden aldı. İnce Mehmet bir şeyler söyleyecek oldu. İlyas Çavuş onun sözünü çok sert kesti. Sana bilesin diye söyledim. Adam sana yer, sen de. Biliyorum Çavuş, dedi İnce Mehmet. Ben de adamsam. Haydi gidelim. Bu konuştuklarımızı kimse bilmesin. Ferhat Hoca iyi adam. İyi adam, dedi Mehmet. Safi yürek, safi sevgi. Ben ömrümde böyle akıllı, böyle insan bir insan görmedim. O öldürülecek diye ödüm kopuyor. İçim kan ağlıyor. Keşke eşkıyalığı bıraksa da gitse uzak bir yerde imamlık etse. Evlense, çoluk çocuğa karışsa. Bin kere söyledim. Her seferinde de sözümü ağzımda bıraktı. O da eşkıyalığı bırakamaz. O da bin kere ölmeden bir kere dirilemeyeceğine iman etmişlerden birisi. O da senin soyundan. Köroğlu'nun, Genç Osman'ın, Çatal Kılıçlı Ali'nin soyundan. Uğraşma onunla, üzme onu. O isteseydi imam da müftü de olurdu. Çoluk çocuğa da karışırdı. Baksana şu koca dağların, şu koca ovanın, koskoca Anadolu'nun insanları zulüm altında yoksulluktan kan ağlıyorlar. Onlara bir faydamız olmuyor ki, bir zulüm de bizim yüzümüzden görüyorlar. Şu alandaki insanların hallerini gördüm de yüzlerine bakamadım. Utancımdan yerin dibine geçtim. Ya Allah diye yalvardım içimden, ya yarılsın da yerin dibine geçeyim. Onlar kıvanç içindeydiler. Görmedi mi, düğüne bayrama gider gibi giyinmiş kuşanmışlar. Kızlar gelinler al bağla bağlamış. Yaşlılar ak başörtü örtülmüşlerdi. Oyalı, pullu. İnce Mehmet sevinç içinde güldü. Şu insanoğluna akıl sıra ermiyor. Ermez, dedi İlyas Çavuş. Konuk odasına döndüler. Köylüler odayı ağzına kadar doldurmuşlardı. Aşık deli veli elinde sazı onların gelmesini bekliyordu. İnce Mehmet kapıdan girince ayağa kalkıp onu karşıladılar. İnce Mehmet gene utancından ne yapacağını, ellerini nereye koyacağını bilemedi. İnsanlar onu niçin bu kadar sayıyorlar, niçin ona bir ulu kişiye bakar gibi bakıyorlar, çocukları, kardeşleri gibi niçin böylesine sevgi gösterisinde bulunuyorlardı, bunu bir türlü anlayamıyordu. Aşık deli veli herkes yerine oturunca sazı kucağına çekti. Yavaştan bir İnce Mehmet türküsüne başladı. İnce Mehmet'i dağların kartallarına benzeterek övüyor, kara fırtınayı yerin dibine geçiriyor. İnce Mehmet'i albayla karşılaştırıyor, bir albay söylüyor, bir İnce Mehmet söylüyordu. İnce Mehmet hep doğru, iyi, yiğit, güzel, kara fırtına zalim ve kötüydü. Türküyü dinleyen İnce Mehmet bir anda tepeden tırnağa utancından tere battı çıktı. Ferhat Hoca'nın kulağına eğildi. ''Hocam, hocam, kurban olayım, elini ayağını öpeyim hocam, şu aşığı sustur.'' diye yalvardı. Ferhat Hoca aşık veli, dedi en yumuşak sesiyle. Şu İnce Mehmet türküsünü kes. Bak Mehmet nasıl terledi, anlarsın ya, o böyle şeylere alışık değil. Kesmem, diye dikleşti aşık deli veli, kesemem. Ben sizin babanızın uşağı değilim. Ben aşığım, istediğim yerde istediğim türküyü söylerim. İstersem şimdi şu senin İnce Mehmet'ini itin götüne sokar da çıkarırım. Biliyorum çıkarırsın, dedi Ferhat Hoca. Kimse de bana bir şey yapamaz. İnce Mehmet değil, Ferişta bile. Yapamaz, dedi Ferhat Hoca. İnce Mehmet bu tartışma üstüne daha terlemeye başladı. Yüzüne de kan bastı. İlyas Çavuş işi tatlıya bağlamak için Aşık Veli diye söze başladı. Unutmayalım ki İnce Mehmet bizim konuğumuz. Aşık çok öfkelenmişti. Ayağı fırladı. Böyle konuklar da yerin dibine batsın, dedi. Kapıda durdu, geriye döndü. Zaten bu İnce Mehmet de İnce Mehmet'e benzemez. Bir avuç, bir çocuk. Keşke onu görmez olsaydım. Bu adam İnce Mehmet değildir, olamaz. Kim bilir İnce Mehmet şimdi nerede, hangi dağın ardında, zalim düşmanla hangi savaştadır. Böylesi boyu bir karış çocuk İnce Mehmet olursa herkes İnce Mehmet olur. Çıktı gitti. Köyün dışına doğru kendisini kara vurmuş. Ayakları uçarcasına gidiyor. Durmadan da söyleniyordu. Zaten bu oğlanı gözüm tutmadıydı. Bu sıralarda da dağ taş İnce Mehmet'e kesti. Ulan ahmaklar. Bu bir kımık çocuktan da İnce Mehmet olur mu? İnce Mehmet dediğin de dağ gibi bir yiğittir. O Hazreti Ali, Zaloğlu, Rüstem, Koç, Köroğlu gibi. Kimse bana bu oğlanı İnce Mehmet diye yutturamaz. İnce Mehmet dediğin de dağ gibi uşak. Beline bağlamış da demirden kuşak. O yürürken yer sallanır, çiçekler açar sevincinden, sular akmayı durdurur saygısından. Yüce göklerin kartalları divan durur karşısında. Ölü atlar dirilir yüzü suyu hürmetine, kırklar yediler onun meclislerini alırlar. Deryalar yüzünde boz atının üstünde gezen ak sakallı Hızır onun yoldaşıdır. Şu mor dağların ötesinde İnce Mehmet şimdi şu anda savaştadır. Bıyıkları çangal çangaldır. İri el ağa gözlerinden kıvılcımlar saçar. O yoksulun ekmeği umarsızın umududur. Bu sümüklü de gözleri şaşı oğlandan İnce Mehmet olur mu? İnce Mehmet dediğinde bir ulu aslan, odur yüce dağlara sultan. Kurdu kuşu karıncayı bile incitmez bir insanoğlu insan.
İlk karşısına çıkan köye kadar böyle söylendi. Kafasına yeni bir İnce Mehmet doğdu. Böyle düzmece İnce Mehmetlerin İnce Mehmet'in tırnağı bile olamayacağı üstüne bir türkü oluştu. Köyün konuk odasına girer girmez selam vermeyi bile unutarak sazının üstüne yumuldu. Oradakilere asıl mor dağların arkasında bir yerde yoksulların umarı, ekmeği için şimdi savaşta olan İnce Mehmet türküsünü kendinden geçerek çaldı söyledi. Öyle her İnce Mehmet'im diyenin İnce Mehmet olamadığını cümle alemin bilmesini duymasını istedi. İlyas Çavuş'un evindeki düzmece İnce Mehmet'ten de söz etmeyi unutmadı. Onunla onun boynu bükük insanın gözlerinin içine korkusundan bakamayan haliyle alay ederek, onun duruşuna konuşmasına öykünerek orada bulunanları kırdı geçirdi. Türküsünü bitirir bitirmez yeni türküsünün bütün coşkusuyla yemek yemeyi, bir kahve içmeyi de unutarak başka bir köyde türküsünü söylemek için kendini kırlara vurdu. Ayaklarına kanat takmış yeni türküsünü geliştirerek gitti. İlyas Çavuş o gittikten sonra İnce Mehmet'e, ''Aşık Deli Veli'nin kusuruna bakma yavrum.'' dedi. O seni İnce Mehmet'e benzetemedi de ona öfkelendi. Onun İnce Mehmet'i başkaydı. Seni böyle karşısında etten kemikten İnce Mehmet görünce deliye döndü, inanmadı. Ferhat hocamın sözlerini de bahane bildi, başını da aldı gitti. İnce Mehmet de buna alışmıştı. İnce'den alçak gönüllü gülümsedi. ''Kusura kalma yavrum, sen İnce Mehmet'sin ya, herkesin yüreğinde kendi İnce Mehmet'i var. Sen Aşık Veli'nin İnce Mehmet'ine hiç benzemiyorsun.''
''Biliyorum, hiç benzemiyorum İnce Mehmet'e ben.''
''Gene de sen İnce Mehmet'sin, yüreğinde İnce Mehmet'lik olmayanı durup dururken boşu boşuna kimse de İnce Mehmet yapmaz.''
''Ne bileyim ben?'' dedi İnce Mehmet bir şey söylemek için.
İlyas Çavuş onları 3 gün daha evinde ağırladı, kar fırtınası durdu. Dağlara, koyaklara, düzlüklere gün vurdu. Dünyaya göz kamaştıran ipiltilerle gün vurdu. Dünya göz kamaştıran ipiltilere boğuldu. Köylülerin hemen hepsi onları köyün dışına kadar cümbür cemaat uğurladılar. Ayrılmadan önce İlyas Çavuş her birisinin eline küçük, üstlerine menekşeler, nergisler, yaban gülü işlenmiş birer bohça tutuşturdu. ''Bunları size köyün kızları diktiler, size dağlarda çamaşır, mendil gerek olur.'' diye. Kucaklaşıp ayrıldılar. İlyas Çavuş'un onlar ayrılırken çimeni yeşil çocuk gözleri yaşarmış, uzun tel tel lekesiz apak sakalı titremiş, her zaman güleç olan yüzüne bir keder çökmüştü. ''Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var, hakkınızı helal edin.''
''Siz de helal edin İlyas Çavuş.''
Onlar uzakta karların üstünde küçücük lekeler halinde kalıncaya, gözden yitip gidinceye kadar köylüler ayaklarının üstünde dikilerek baktılar. İnce Mehmet, ''Canım sıkılıyor hocam, bak yüzümüzden neler oluyor.''
Hoca sert, ''Olacak.'' dedi.
İlyas Çavuş kara fırtınayı öldürecek, bari o öldürmeden...
''O öldürecek.'' dedi hoca, ''Bunu bilmeyecek ne var?''
''Çok yaşlı, elleri de titriyor, o nasıl öldürür ki kara fırtınayı?''
''Öldürür.'' dedi Ferhat hoca.
''Ya öldüremeyip de yakalanırsa onun derisini yüzerler.''
''Öldürecek.''
''Bu kadar yaşlı, eli tüfek tutmayan bir kişi.''
''O kaç savaştan, Sarıkamış'ın karlarından, bitlerinden, Dumlu Pınar'dan, Balkan'dan geriye kalmış bir kişi. Onun binlerce insan arasından sıyrılıp çıkması, tatlı canını kurtarması rastlantı mı sanıyorsun? Talihe mi yoruyorsun? O kara fırtınayı öldürecek.''
''Kendisi de ölecek. Onun da istediği bu ya.''
İnce Mehmet'in başında o sarı güneş fırtınası gene döndü, savruldu. Gözlerine o çelik ışıltısı geldi, gene oturdu. Tüyleri diken diken oldu.
''Ya biz ondan önce öldürürsek?'' ''O gene ölecek.'' diye güldü Ferhat Hoca. ''O çoluğunun çocuğunun önünde gördüğü aşağılanmaya karşılık veremezse zaten kendiliğinden çatlayıp ölecek.''
Mehmet başını önüne eğdi, yürümesini hızlı hızlı sürdürdü. Ötekiler ona ayak uyduramıyorlar, arkasından yetişemiyorlardı. Yorulunca hoca kolundan tuttu, Mehmet'i durdurdu. Dalmış gitmiş, yanını yönünü görmüyordu. Bir kayanın üstüne çöktüler, oturdular. Hoca bohçasını açtı, içinden kokulu pembe bir kalıp sabunla, işlemeli bir iç gömleği, bir don, bir de köşeleri işlemeli büyüyecek ak bir ipek mendil çıktı. Ötekiler de açtılar, onlarınki de tıpkısıydı.
''Kızlar çeyizliklerini vermişler bize.'' dedi hoca. ''Mehmet, biz onlara ne iyilik yaptık ki, onlara zulümden, kötülüklerden başka ne verdik ki? Ben bu işi anlamadım, gitti.'' ''Benim yaşıma gelirsen anlarsın.'' dedi hoca, sesi sevinçten şakıyarak.
Kalktılar, karşı dağa döndüler yönlerini, dağın dibinde bir köy kararıyordu.
''O köye gidelim.'' dedi hoca. ''O köyün adı Yedi Kardeşler'dir. Orada kale bekçisi Mestan oturur. Çok yoksul bir köydür. Yiyecek ekmek bile bulamazlar. Toprakları hep kepir taşlıktır. Yiğit insanlardır. Hiç yaşlısı yoktur. Bu köyün bütün erkekleri savaşa gitmiş. Hiçbirisi de geri dönmemiştir. Köyün bütün insanları yaşlı dul kadınlar, genç kızlar, delikanlılardır. Çocukları da çok azdır.
Bir duldaya sığınalım dedi Temir. Böyle güpegündüz bir alayda jandarma arkamızda.
Olur dedi Ferhat Hoca.
Mehmet derin düşüncelere dalmış, sanki yanında yöresinde olan bitenleri görmüyor, konuşulanları duymuyordu. Bir koyağın dibine indiler, bir yarın altına sığındılar, bir kütüğün üstüne karlarını süpürerek oturdular. Oturur oturmaz da hepsi birden bohçalarını açıp armağanlara gözlerini diktiler, daldılar. Mehmet mor işlemeli, dürülü mendili kutsal bir emanete dokunurcasına saygıyla açtı, kokladı, yüzüne sürdü. Biz onlara zulümden, aşağılamalardan başka ne verdik ki diye içinden geçirdi. Bunu da boyuna yineledi. Sonra da ne yapmalı, ne yapmalı diye sordu boyuna. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ölüm kolay, ölümü göze almak daha kolay. İnsanın bir canı var, onun da bir kurşunluk hükmü var. Ama ne yapmalı, işte bu zor. Ihırcık karanlık çökünce bohçalarını topladılar, hiç konuşmamışlardı. Konuşmadan yola düştüler, köye girerken onları bir çocuk karşıladı.
Beni Mestan Ağa gönderdi, köy jandarmayla dolu, kara fırtına da burada dedi. Ben şimdi sizi bir yere götüreceğim, o da gece yarısından sonra gelecek. Onu çok dövdüler, zor yürüyebiliyor. Köyün hepsini de kırfacan ettiler, herkes yatakta. Bebeleri bile döve döve öldürdüler. Ben saklandım da beni bulamadılar. Bizden çok yemek istediler. Bizim köyde hiç yiyecek yok ki. Tavukları da keçileri de, bizim bir ala keçi vardı, onu da oğlanı da kestiler yediler. Mestan Ağa dedi ki ben gece yarısından sonra gelir onları bulurum.
Çocuk onları aldı, karşı ormanlık koyaktaki bir dama götürdü. Onlara ateş yaktı, ısındılar. Ocağa kurumuş et atıp pişirdiler. İlyas Çavuş onların dağarcıklarına çok yiyecek, çok ekmek doldurmuştu. Tıkış tıkış ortaya serdiler. Çocuk kıtlıktan çıkmışçasına yemeklere yumuldu. Eşkıyalar yemeklerini bırakıp şaşkınlıkla bu aç çocuğun yemek yiyişine baktılar. Çocuk yanına yöresine bakmadan habire tıkıştırıyordu. Karnı davul gibi şişinceye kadar yedi. Yanına yönüne şaşkınlıkla bir göz attıktan sonra... ''Amma da güzel yemekleriniz varmış. Bir yedim, bir yedim. Siz bu kadar güzel yiyecekleri nereden buldunuz?''
''Allah verdi.'' diye güldü Ferhat Hoca. ''Sizin böyle ne güzel Allah'ınız var. Bizim Allah bize hiç böyle yiyecekler vermiyor. Böyle bir Allah'ınız varsa hiç sırtınız yere gelmez bu dünyada da, öteki dünyada da. Sizin Allah'ınız çok yaman.''
''Yaman.'' dedi Ferhat Hoca.
''Bizim Allah'ımız çok fukara. Bizim Allah'ımız bizden de fukara olacak.''
''Onun da bir şeyleri var.'' dedi hoca.
''Tövbe de.'' dedi çocuk. ''Bir şeyleri olsa da bize de verirdi.''
Verecek,
vermeyecek.
Çocukla Ferhat Hoca arasında verirdi vermezdi diye sert bir tartışma çıktı. Hoca Allah'ın bir gün onlara da vereceğini söylüyor. Çocuk inatla karşı koyuyor, ötekiler de onların tartışmalarına gülüyorlardı. Sonunda çocuk hocaya küçümseyerek baktı. Senin dediğin gibi olsun diyerek sözü değiştirdi.
Çocuk aranızda İnce Mehmet'in kim olduğunu bileyim mi diye sordu.
Ferhat Hoca neşelenmişti. Bil bakalım, şeytan çekici.
''Ağzını bozma.'' dedi çocuk. ''Bak bir kucakta kocaman sakalım var. Böyle sövmeler senin ağzına hiç yakışmıyor.''
''Kusura bakma, şaka ettim. Bu kadar kızacağını bilseydim.''
''İyi öyleyse.'' dedi çocuk. ''Bundan sonra öğrenirsin.''
''Öğrendim.''
Çocuk parmağıyla Mehmet'i gösterdi. ''İşte bu İnce Mehmet.''
''Ne bildin?''
''Ben bilirim. O hiç konuşmuyor.''
''Bir adam konuşmayınca ne olurmuş?''
''Konuşmayınca.'' ''Anam öyle dedi. Konuşmayan adam.''
''Ne yaparmış?''
''Anam öyle dedi ya, ben unuttum. Bildim ya bu adamın kim olduğunu.''
''Bildin.'' dedi Ferhat Hoca onun diken diken sarı saçlarını okşayarak. Bu çocuğun hoşuna gitti.
''Çok konuşuyorsun ya, sen de iyi bir adamsın. Bir kucakta sakalın var ya, gözlerin iyi bakıyor. İyi bir adamsın. Biliyor musun sakallı, ben de eşkıya olacağım. İşte o zaman da o sizin iyi Allah'ınız bana da bunun gibi bol bol amadı yiyecek verecek.''
''Her zaman böyle güzel yemek vermez.''
''Yani bal vermez mi? Biliyor musun ben bundan önce de bir keresinde bir kaşık bal yedim. Hırsızladım onu da. Bizim Allah'ımız hırsızlamayınca insana bal vermiyor. Ondan sonra da köyün adamı beni yakaladı. Döve döve beni kusturdu. Arılar da benim her yerimi soktular. Davul gibi şiştim. Şişince de senin kadar kocaman bir adam oldum. Olunca da bizim köyün adamları da benden korktular. Biliyor musun sizin Allah'ınız bana bal verecek.
Vermez.
Ben balı çok sevdim de kokusu daha genzimde. Ben pekmez de severim. Eşkıya olursam pekmez de mi vermez?
Vermez.
Size veriyor mu?
Arada sırada veriyor.
Öyleyse bana çocuğum diye vermeyecek öyle mi?
Sesi umutsuz, hüzünlüydü. Dünya başına çökmüş gibi o sevinç taşan çocuğun yüzü karardı. Hoca buna üzüldü.
Yani vermez dedimse de belli olmaz. Sen de iyi bir insana benziyorsun. Belki de sana...
Çocuğun gözleri parladı. Demek iyi insanlara veriyor. Anam bana diyor ki sen benim iyi altın yürekli oğlumsun.
Öyleyse Allah sana çok bal verecek dedi hoca. Senin gibi bir adama Allah eşkıya olmadan da bal verecek. Hem de 3 gün 3 gece yiye yiye o balı bitiremeyeceksin.
Yemin et dedi çocuk. Herhalde sen büyük bir hocasın. Allah'ıma de.
Allah'ıma dedi hoca.
Gece yarısı horozlarının sesi uzaklardan duyulur duyulmaz geldi. Güdük dışarıya çıktı, nöbetteki Şahan'a sordu. Bir gelen mi var?
Kimsecikler gözükmüyor dedi Şahan.
Meslan gecikli diye endişelendi hoca.
O yiğit adamdır diye hocanın endişesini giderdi çocuk. Sen hiç korkma. O yakında jandarmaları atlatır da gelir. Ne yaman adamdır o. Bizim köyden herkes savaşa gitmiş de dönmemiş. Bir o kaçmış da kurtulmuş. O adamın yüzüne bir bakmasın, yüreğinden ne geçiyor bilir o. Yakında gelir, korkma.
Sen de insanın yüreğinden geçeni bilir misin?
Ben ondan daha çok bilirim.
Söyle bakalım.
Bak, sana diyeyim ki beni iyi dinle sakallı. Allah bana bir bal bir bal gönderecek. 3 gün 3 gece yiyeceğim de bitiremeyeceğim de anama da vereceğim de o da bitiremeyecek. Hapisteki babama da göndereceğim. Benim babam var ya, hep atı hırsızlar. İyi ya, hırsızlasın. O kadar beceriksiz ki, o çok genç, benden biraz büyük. Şu ince meme kadar bir şey, çok genç olunca da boyuna jandarmalar onu yakalıyor. Jandarmalar onu hapse atıyor. O da yatıp çıkıyor, çıkar çıkmaz hemen bir at daha çalıyor. Hemencecikle, daha atın üstüne binmeden onu tutuyorlar. Tutunca da onu götürüyorlar kasabaya, eşek cennetine atıyorlar. O çıkınca çaldığı atlardan birisini yakalatmaz da satarsa, işte o zaman bana neler neler alacak. Anam diyor ki senin babanın hiç talihi yok, onu hep Allah yakalatıyor.
Boynunu büktü, mavi gözleri dumanlandı. İşte bizim Allah'ımız böyle bir Allah.
Tövbe tövbe, çok ters bir Allah. Ben o adamın kovanını gece yarısı karanlıkta yağmur yağarken göz gözü hiç görmüyordu. O karanlıkta da Allah arılara beni gösterdi de sokturdu. Sonra beni yakalattı yani. Çok ters bir Allah o. Babamı da yakalatıyor. Ben de babama sizin Allah'ınızın verdiği baldan götüreceğim. Bir sevinecek, bir sevinecek. Eli ayağı bıyıklarıyla bir dalacak bala. Yiyecek, bitirecek. Benim babamın koskocaman bıyıkları bile var.
Senin adın ne dedi Ferhat Hoca. Çocuk gülerek Mehmet'e baktı. İşte bu dedi. Yani Mehmet.
Nasıl bir Mehmet? Sonradan mı?
Sonradan olur mu canım? O savaşa gidip de dönmeyen dedem var ya, onun da adı Mehmet'miş. Bana koymuşlar. Öteki Mehmetler var ya, onları çok dövdüler. Ayaklarının altını yardılar. Kan da işettiler, öldüreceklerdi. Ne yapsınlar fıkaralar, can değil mi? Onlar da asıl adlarını söylediler. Adı benim gibi doğuştan Mehmet olanların hepsi de adlarını değiştirdiler. Ne yapsın fıkaralar? Bir Mehmet adı uğruna ölsünler mi? Sonra onların hepsinin adları gene Mehmet olacak. Hepsi de yemin içti, ant verdi.
Mehmet'e döndü. Sen adını değiştirmedin değil mi?
Değiştirmedim.
Yaşa, sen yiğit adam çıktın. Bundan sonra da değiştirmeyeceksin.
Seni yakalarlarsa asacaklar ya. Değiştirmezsin değil mi?
Değiştirmem.
Ben de assalar da derimi yüzseler de adımı değiştirmem.
İyi edersin.
Herkesin adı herkesin. Adım Mehmet olmasa da ben de onlar gibi sonradan Mehmet olsaydım gene değiştirmezdim.
İyi ederdin.
İnce Mehmet de öteki eşkıyalar da uyukluyorlardı. Çocuk, siz uyuyun dedi. Kim bilir ne uzak yollardan geldiniz. Jandarmalar da sizi kim bilir nasıl kovaladı. İyi ki yakalanmadınız. Sizi yakalasalardı tabanlarınızı yarar, kan işitirlerdi.
Mehmet'i gösterdi. Bunu da asarlardı. Yazık. Size yüreğim bir acıyor ki. Siz uyuyun, ben beklerim.
25. dizinin sonu, sayfa 585.